Ayrım 9, Altın Aslan, Wilbur Smith, sayfa 84. Hala demirli olan Delft, şafağın alacakaranlığında göründü. Ned Tyler, Hollanda bandıralı karavelin iskele tarafına denk gelmesi için Golden Buh'un provasını doğuya döndürdü. Böylece onu nehir deltasının ağzında, açık denizin biraz ötesindeki kıyı kordonunda kıstıracaktı. Halın ensesinde dahi hissetmekte zorlandı. Hafif esintiyle saatte 2 milden biraz daha hızlı ilerlerken hal geminin küpeştesi ve mizana direğinin üzerindeki adamları görebiliyordu. Birkaç kişi de yelkenleri bırakmak üzere armada bekliyordu. Anlaşılan Tromp, Buh'u ele geçirmek üzere sefere çıkarken ardında az sayıda mürettebat bırakmıştı. Geminin baş kasarası da küpeşlerin altına çömelmişlerdi. Halın bir elinde temizlenmiş flintası ve diğerinde ise kanını kısa bir süre önce sildiği kılıcı vardı. ''Boş bayrak direğimiz onları rahatlatmıştır.'' dedi koca Daniel alçak bir sesle. ''Kaptanlarının gemiyi ele geçirdiğini ve bayrakları indirttiğini sanıyor olmalılar.'' Buh'un adamlarından hala güvertede olan birkaç kişi vardı ve gizlenmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Diğerlerine gelince, hal onlara aksini söyleyene dek Tromp'un tutsaklarıymış gibi görünmelerini emretmişti. Tromp da sol eli civadranın hemen üstünde, güvertenin ucundaki direğin parmaklığında, sağ eliyle kumanda borusunu tutmuş vaziyette halın 8 adım önünde duruyordu. Sabah havası hala serindi. Fakat Hollandalı'nın yüzünden süzülen terler tombul damlalar halinde güverteye damlıyordu. Çünkü Aboli elinde bir hançerle onun hemen arkasına çömelmişti. Afrikalı hançerin son derece keskin ucunu Tromp'un bacaklarının arasında tutuyordu. Hal'ın planladığı oyundan azıcık şaşacak olursa onu oracıkta hadım etmeye hazırdı. ''Bahse girelim, Tromp da bu numaranın işe yaramasını en az bizim kadar istiyordur.'' dedi Hal. Koca Daniel onunla hemfikir olduğunu belirten bir baş hareketi yaparken kahkahasına engel olmaya çalıştı. Kılıçlarını kuşanmış ve misket tüfekleriyle silahlanmış diğer mürettebat üyeleri güvertelerin altında ambar ağızlarından akıp karavele çıkmak için hazır sabırsız bekliyordu. Top lombarları kapalıydı, fakat arkalarına ateş ve demirden öfke kusmak için hazır topçular gizlenmişti. Hal tek bir top ateşiyle mürettebatın azmini kıracağını umuyordu. Böylelikle karavelin çoğunu sağlam ele geçirebilir, bu da onu çok daha değerli bir ganimet haline getirirdi. Hal derin bir nefes aldı. Burun delikleri katranlanmış tahtaların kokusuyla doldu. Sonra başını kaldırıp Tromp'a baktı ve fısıldadı. ''Şimdi bayım, kendi üzerinize düşen kısmı söyleyin. Tabii harem ağası olmayı planlamıyorsanız.'' Hollandalı bir an duraksadı. Çenesindeki sakalı sıvazladı. Aşağı bacaklarının arasındaki hançere baktıktan sonra boruyu kaldırıp dudaklarına götürdü ve derin bir nefes alarak konuşmaya başladı. ''Delft mürettebatı, görkemli bir zafer kazandık.'' Tromp sakin suların ötesine seslenirken hal memnun kalacak kadar felemenkçe anlamıştı. Size içinde saklı hazineleri ve yakında mideye indireceğiniz erzaklarıyla birlikte İngiliz gemisi Golden Buh'u getirdim. Hollandalı denizcilerin sevinç çığlıkları onlara kadar ulaştı ve hal Tromp'un zafer dolu bir edayla yumruğunu havaya kaldırdığını gördü. Artık başka bir şey söylemesine gerek yoktu, görevini tamamlamıştı. Aboli arkasına bakıp hala doğru sırıttı, numaraları işe yaramıştı. Hal Deft'in kıç tarafına bir yelken boyu kalana dek yaklaşmalarını bekledi. Kendilerinden küçük gemiye çarpacak noktaya geldiklerinde diğerleriyle birlikte aniden ayağa kalktı. ''Buh mürettebatı dışarı!'' diye haykırdı. Ambar kapakları aniden açıldı ve içindeki silahlı adamları güverteye kustu. Tüfek ve kamalarla donanmış İngilizler, Galler, İskoçlar ve İrlandalılar hep bir ağızdan haykırdılar. ''Hal ve Buh için!'' Onların yanı başında mızrakları ve keskin baltalarıyla bir kez daha zincirlerinden boşanmanın heyecanını yaşayan ama doğuda üyeleri koşuyordu. İskele tarafının altındaki silah rampasındaki lombarlar açılmış, kulverinler temizlenip doldurulmuş bekliyordu. Adamları güverteyi doldururken halboruyu derin bir iç geçirerek bırakan Trump'tan aldı. Aboli'nin bıçağı hala Trump'un üreme organlarına yakın bir yerdeydi. ''Delft mürettebatı'' diye gürledi Hal, yalın ama işe yarar bir felemenkçeyle. ''Kaptanınız zafer kazanmadı. O ve adamları yiğitçe savaştılar. Ama sayıca bizden çok daha azlardı ve şimdi benim tutsaklarım oldular. Geminize teslim ederseniz size iyi davranır, yiyecek veririm. Karşı çıkarsanız midenizde bir kırıntı dahi olmadan suyu boylarsınız.'' Bu Hun mürettebatı küpeşteye sıralanmış kaba hareketlerle tehditler savuruyordu. Oysa bunların hiçbirine gerek yoktu. Gerçek bir yemek vaadi bile Delft mürettebatı için yeterli olmuştu. Tek bir patlamaya yahut kılıç darbesine gerek kalmadan ellerini yukarı kaldırıp teslim oldular. Elinde denizci feneriyle havuzluğa inen adam aldığı taze dışkı kokusuyla birlikte yüzünü buruşturdu. Cesedi görünce durup ışığı ona doğrulttu ve botunun ucuyla dürttü. Sonra arkasındaki ince ve kaslı bedeni mum ışığında parlayan uzun Afrikalıya döndü. ''Bu yengeçler için'' dedi. O sırada Pat bu adamın genç yaşına rağmen liderlere has bir tavır taşıdığını fark etti. Yüzünü karakteristik kılan, ona asalet katansa kartal gagasını andıran burnuydu. Diğer insanların hayatlarına ilişkin emirler vermenin ve aynı zamanda sözlerine itaat edileceğini bilmenin verdiği güvenle hareket ediyordu. Pet zincirinin el verdiği ölçüde havuzluğa giren kapıdan uzağa konumlanmıştı ve hala o iki adam tarafından fark edilmemişti. Adamların gelişi Delft'ten ayrılan birliğin başına gelenleri açıklar nitelikteydi. Belli ki Hollandalılar başarılı olamamıştı ve başarısızlıklarının bedeli olarak gemilerine el konmuştu. Demek muzaffer kaptan buydu. Ona potansiyel bir müşteri gözüyle mi bakmalıydı? Yoksa diğer müşteriler onun ölmesini mi isterdi? Bu konuda bir fikri olmasa da bu genç kumandan Pet'in ilgisini çekmişti. ''Yengeçlerin de yemek yemesi lazım Gundwane'' dedi Afrikalı, cesedi kamasıyla küçümseyen bir tavırla dürterken. Bu adam her haliyle bir savaşçı gibi görünüyordu. Kaptanın en güvendiği kişi olduğu belliydi. Gemicilikte ona ikinci kaptan demek mümkündü. Eğer kaptanın öldürülmesi gerekirse bu Afrikalı Pet için potansiyel bir engel olacaktı. Daha evvel siyahi bir ikinci kaptan görmemişti, fakat bu durum zerre ilgisini çekmiyordu. ''Adamın kurtuluşumuza ramak kala ölmesi gerçek bir trajedi bayım'' diyerek söze girdi Pet. ''Daha çabuk ölebilirdi, çok daha çabuk ölebilirdi'' diyerek araya girdi Aziz. Bunu kafatasının içinde yankılanan öyle yüksek bir sesle söylemişti ki, Pet diğerlerinin de bu sesi duyup duymadığından emin olamadı. Ne var ki kendi sesi beyaz adamın feneri havaya kaldırıp arkasını dönmesine ve hatta elini kınında duran kılıcının kabzasına götürmesine neden olmuştu. ''Kim var orada?'' diye sordu karanlığa doğru bakarak. ''Adım Pet bayım. Son haftaları bir köle gibi burada zincirlenmiş halde geçirdim. O kadar uzun zaman oldu ki sayısını unuttum. Neyse ki dualarım sonunda kabul oldu. Yukarıdan gelen İngilizce sözcükleri duyduğumda kulaklarıma inanamadım.'' Vaziyetini vurgulamak için ayaklarındaki zinciri şıngırdattı. ''Peynir kafalı Kaptan Trump'un ele geçirmeye niyetlendiği gemi sizin miydi?'' ''Ben Henry Courtney, Golden Bough'un kaptanıyım,'' dedi genç adam. ''Tutsaklığınızın sona erdiğini öğrenmek sizi memnun edecektir Bay Pet.'' Courtney kokuşmuş cesedi işaret ederek ''Bu adam neden öldü?'' diye sordu. ''Sen onu boğup öldürene kadar sıkıntıdan patlayıp öldü,'' dedi Aziz Pet'e. ''Açlıktan olabilir mi?'' diye karşılık verdi Pet omuzlarını silkerek. ''Ben hekim değilim kaptan. O zavallıyı da pek iyi tanımazdım. Fakat muhakkak sizin de fark ettiğiniz şeyi tasdik edebilirim. Bu geminin mürettebatı açlık içinde. Bana insani bir nezaket göstermediler. Beni beslenecek bir başka boğaz olarak gördüler ve bu yüzden zindana attılar. Fakat tutsaklığımı paylaşan bu adam bana gerçek bir arkadaş oldu. Bu nedenle de onu gömme işlemini, merhumu daha önce hayatında hiç görmemiş sizlerden biri yerine, bizzat ben yerine getirmek istiyorum.'' Bir elini havaya kaldırdı. ''Yani izniniz olursa kaptan.'' İtirazım olmaz dedi Henry Courtney. Sonra siyahiye döndü. Kaptan Trump'a Bay Pet'in zincirlerini çözebileceğimiz anahtarı nerede bulabileceğimizi sorun. Olmazsa marangoza aletlerini getirmesini söylesinler. Olur Gundwane dedi Afrikalı. Merdivenlerden çıkıp gözden kayboldu. Çok naziksiniz kaptan, size minnettarım. Pet cesedi kefenleyecek kişi olacağından dolayı hissettiği rahatlamayı gizlemek için hüzünlü bir ifade takındı. Ölü adamın boynundaki yaraları asıl ölüm sebebini açık edebilecek şişmiş dilini ve gözlerini başkasının görmesini istemiyordu. ''Siz nasıl Kaptan Trump'un tutsağı oldunuz?'' diye sordu Kaptan Courtney. ''Denizde yaşayan her adam gibi pis kokuya çoktan alışmıştı.'' Pet fazla abartılı olmadığını umarak iç geçirdi. ''Bu üzücü ve biraz da uzun bir hikaye kaptan. Boş midemi doldurup kurumuş boğazımı ıslattığımda anlatması daha kolay olur.'' Courtney ''Evet tabii, ne kadar da düşüncesizim.'' diyerek başını salladı. ''Akşam yemeğinde bana katılmalısınız Bay Pet. Fakat şimdilik müsaade ederseniz geminin envanterini incelemem gerekiyor.'' ''Merak etmeyin, adamlarımdan biri ilk fırsatta gelip sizi özgürlüğünüze kavuşturacak.'' ''Elbette kaptan.'' dedi Pet. Şansının yaver gideceğine inanmakta güçlük çekiyordu. Genç kaptan gözden kaybolunca gerçekten de Tanrı'nın işine akıl sır ermiyor diye düşündü. Şimdi karanlıkta tek başına kalmıştı ama yine de yalnız değildi. Çünkü Aziz ve melekler onunla birlikteydi ve William Pet onların varlığından son derece memnundu. Trump kederli bir şekilde ambarlarda altın ya da baharat olmadığını açıkladığında Hal Delft'te değerli hiçbir şey olmadığını varsaymıştı. İlk bakışta bu tahmin tamamen doğru gibi gözükmüştü, ambar da bomboştu. Delft'in ikinci derece memurları için yatacak yer ve çalışamayacak kadar hasta yahut zayıf olanlar için tedavi yeri olarak kullanılıyordu. Fakat ambarın en uzak köşesinde düzgünce istiflenip dalgalı denizde hareket etmemeleri için bağlanarak muhafaza edilmiş 12 varil vardı. Aboli kamasını kullanarak birinin kapağını açınca içinin tatlı kokulu odun yongaları ve kuru otla dolu olduğunu gördü. Hal yanına gelip elini varile daldırdı. Parmaklarıyla iyice karıştırınca eline küçük kutular geldi. Onlardan birini çekip çıkardı ve içinden parmak büyüklüğünde ufak cam şişeler çıktı. Aboli Kaptan Trump'un şarap mahzenini gözüm pek tutmadı diye espri yaparak şişeyi fenere yaklaştırdı ve kalın yeşil camın içindekini görmeye çalıştı. Sırıtarak Hindu denizcilerin ölümsüzlük nektarı, Amrit'ten bahsettiklerini duymuştum, belki bu odur diyerek tahminde bulundu Aboli. Hal güldü. Trump ölümsüzlük iksirini bulmuş olsaydı, kurtlu Portekiz teknesiyle denizlerde dolanıp bizim gibilerle savaşmaya çalışmazdı. Mantar kapağı açıp şişenin içindekini kokladı. ''Bu her neyse ekşi bir kokusu var.'' dedi. ''Adamın ölümsüz olup olmadığını anlamanın iyi bir yolunu biliyorum.'' dedi Aboli, kamasını sallayarak. Fakat hal espri havasında değildi. Trump'un söylediğinden daha değerli bir yük taşıdığını ummuştu. Ama anlaşılan gemide öyle bir şey yoktu. Yine de bu şişelerin özenle muhafaza edilmelerinin bir sebebi olmalıydı. İçlerindeki sıvının şık hanımların para verip alacağı türden bir kokusu yoktu. Tıbbi bir malzeme de olamazdı. Öyle olsa üzerinde etiketi olması gerekirdi. Hal yanlışlıkla bir doz zehir koklamış olabileceğini düşünüp hafifçe ürperdi ama sonra zarar görmediğini fark etti. Aboli bir sonraki varili açtı. Hal içinden tüm çabasına karşın kıymıkları parmağına batan 3 adet eski kurumuş odun parçasını çekip çıkarınca şaşkınlıkları daha da arttı. Her parça eski bir gemi ahşabı gibi koyu renkteydi fakat hiçbirinde gemi kurdundan eser yoktu. Bir açıklama getiremeyen Hal bunların ne olabileceğiyle ilgili bir fikrin var mı diye sordu. Aboli de yenilgiyi kabullenerek ellerini iki yana açtı ve omuzlarını silkti. ''Eh bu bilmeceyi çözebilecek tek bir kişi var.'' dedi Hal. ''Gidip Trump'u getir bakalım o neler.'' diyecek. Birkaç dakika sonra Aboli yanında Delft'in eski kaptanıyla birlikte ambara döndü. Hal odun parçalarını kaldırıp sordu. ''Bunlar nedir Tanrı aşkına?'' Trump sırıttı. ''Tanrı'nın adını boş yere ağzınıza almamalısınız kaptan. Onlar çarmıhın parçaları.'' Hal'ın Hristiyanlığın kutsal emanetlerine ilişkin şahsi deneyimleri vardı. O nedenle elindekilerin İsa'nın gerildiği açın parçaları olduğuna bir andığına da olsa inandı. Öyleyse Trump neden gülümsüyordu? İsa Mesih'in acılarıyla dalga geçecek kadar mı inançtan yoksundu? Hal öğüdünü kendine sakladı. Bir şey demeden odunları aldığı yere bıraktı ve ardından ilk keşfi olan yeşil cam şişeyi havaya kaldırdı. Ah, Trump neşeyle başını salladı. En gizli hazineyi buldunuz demek. Bakire Meryem'in sütünü içeren antika şişe, kutsanmış annenin oğlunun ölümünü izlerken döktüğü gözyaşlarının olduğu bir tane daha var. Bu kez konuşma sırası Hal'daydı. Sesi hiddetinden dolayı sert çıktı. Tanrı aşkına bayım, Yüce Efendimiz İsa ve kutsanmış annesi Meryem'in adını ağzınıza boş yere almamanızı rica ediyorum. Dine karşı yaptığınız saygısızlık sizi eğlendiriyor olabilir ama beni eğlendirmediğinden emin olabilirsiniz. Hollandalı teslim olur gibi ellerini havaya kaldırdı. Kolayca kandırılamayacak bir adam olduğunuzu görebiliyorum Kaptan Courtney dedi. Sivri sakalını sıvazladı. Ama bu konuda teksiniz ya da ben öyle olduğunuzu umuyorum. Çünkü bu ilginç şeyleri ya da benim tanımımla kutsal emanetleri satarak yüzlerce sterlin kazanmak gibi bir niyetim vardı. Peki ya diğerleri dedi Hal açmadıkları 10 varili işaret etti. Trump ürünleriyle caka satan bir baharat tüccarı gibi kollarını iki yana açtı. İsa'nın dişleri, saçı ve kanı, bebek İsa'nın kundağından parçalarım da var. Diğer varillerin içindekileri hatırlamaya çalışır gibi dudaklarını büktü ve ardından gülümsedi. Azizlerin parmakları ve hatta kutsal bir şeye saygısızlık ediyorsam baştan özür dilerim, bebek İsa'nın sünnet edilirken kesilen deri parçasını muhafaza eden kavanozlar var. Bir elini Hal'a doğru savurdu. Fakat şimdi tüm bunlar sizin kaptan, tıpkı gemi gibi. Hal dudaklarının kıvrıldığını hissetti. Trump yeniden elini kaldırdı. Bunların olağan dışı hatta bazılarının diyeceği gibi bağışlanmaz türden bir yük olduğunu kabul ediyorum dedi. Fakat dini ilkeler hakkında endişe duyacak bir pozisyonda değilim. Sizin herhangi bir ilke hakkında endişe duyacak biri olduğunuzu sanmıyorum dedi Hal ters ters. Trump ah beni yakaladınız diyerek durumu dostane ve mütevazı bir tebessümle kabullendi. Hal rakibinin çekiciliği karşısında kendi zayıflığına daha da sinirlenerek lanet olsun bu Hollandalıdan nefret etmek kolay değil diye düşündü kendi kendine. Siz İngilizlerin dünyanın medeniyetin ulaşmadığı bu yanındaki yaşam hakkında bir deyiminiz vardı sanıyorum dedi. Nasıldı o? Ah evet. Çizginin öteki tarafında her şey mubahtır. Doğru değil mi? Hal Aboni ile göz göze geldi. Her ikisi de Hal'ın babasının bu sözleri genellikle bir Hollanda gemisini almayı planlarken hileye, kandırmacaya başvurmaya niyet ettiğinde sıklıkla söylediğini duymuşlardı. Trump'un Delft'le Golden Bough'a karşı yaptığı gibi Sir Francis Courtney'de ölen karısının adını verdiği sevgili Lady Edwina'sı ile kendinden çok daha güçlü rakiplerle çarpışırdı. Ve yine Trump gibi amacına ulaşmak için düzenbazlığa başvurmaktan kaçınmazdı. Bu nedenle Hal evet doğru diye karşılık vermekle yetindi. Peki bu sahte emanetleri kim alacak? Trump buna nasıl en iyi şekilde cevap vereceğini düşündü. ''Sizin protestan inancına mensup olduğunuzu tahmin ediyorum kaptan.'' ''Doğru tahmin ettiniz. Eh ben de öyle. Pekala bildiğiniz gibi biz Hollandalılar tüccarız. Kazanç arayışıyla dünyayı dolaşırız. Bunu Doğu Hint adalarındaki baharat adalarında bulduk. Baharat ticareti Hollanda Doğu Hindistan şirketinin tekelinde.'' İngilizler o baharatların birazını alana kadar dedi Hal, babasının ganimet olarak ele geçirdiği yükleri düşünerek. Aldıklarında demek istiyorsunuz herhalde Kaptan Courtney dedi Trump zafer dolu bir başka tebessümle. Kendiniz daha bu sabah ülkelerimizin savaş halinde olmadığını söylemiştiniz. Hollanda baharatlarına el koymak korsanlık olur. Lanet olsun bu herife diye düşündü Hal sonra devam etti. Sizin sahte emanetlerinizin bununla ne alakası var? Basitçe söylemek gerekirse biz Hollandalılar iyi misyonerler sayılmayız. Oysa Doğu Hint adalarında uzun zamandır rakibimiz olan İspanyollar ve Portekizler Katolik inancını yaymayı finansal kazanç kadar önemsediler. Bilhassa Cizvitler pençelerini Filipinler, Çin hatta Japon adalarındaki halklara geçirdiler. Ve nereye giderlerse gitsinler, insanların ölümsüz ruhlarını denetlemek için yaptıkları kutsal savaşlarda silah olarak kullanmak niyetiyle yanlarına kutsal emanetler aldılar. Bu tür objeler dini yeni benimseyen insanlar arasındaki bağlılığı canlandırmak konusunda etkili olabiliyor. Bu gibi şeyler onları cezbediyor ve onlara yeni tanrılarına ait dokunup görebilecekleri simgeler bahşediyor. Kutsal emanetler, yani gerçekleri olağanüstü bir güce sahip olabilirler. Ben gerçek mişkanı ve ihtişamını kendi gözlerimle gördüm. Kendine papaz diyen biri bile bile sahte şeyler satar mı? Trump omuzlarını silkti. İnancı olmayanlara inanç götürüyorsa elbette bu hile ile Tanrı'nın gözünde makbuldür. Beni ilgilendirmez, ben paraya bakarım. Bizim Doğu Hint adalarındaki başkentimize, Batavia'daki zanaatkarlara gittim ve sahip olduğum her meteliği gördüğünüz bu emanetlerin üretimine harcadım. Mürettebatım da ben de açlık çektik çünkü erzaka verecek param kalmamıştı. Ama açlığımızın buna değdiğine inanıyorum. Trump'un gözleri bir ticaret adamı gibi canlanmıştı. Bir düşünün, Afrika'da bu tür emanetler için var olan büyük pazarı düşünün. Portekizliler şimdi Mozambik ve Sofala'nın liderliğine oturdular. Sahilde ve önemli nehirlerde ticaret merkezleri kurdular. Ve ticaret her neredeyse yerlilerin dinini değiştirmekle görevli kilise de oralardadır. Cizvitler onlara yardım olacak, kutsal objeler sağlayanlara minnettar kalacak. Bu işten bir servet kazanılabilir Kaptan Courtney. Söylemeden geçemeyeceğim, bu yük altın kadar değerli. Bu şekilde değil dedi Hal. Tüm bu proje midesini bulandırmıştı. Bunları söyledikten sonra içinde Meryem Ana'nın sütü olan şişeyi yere atıp topuğuyla ezdi. Trump elini varilleri ve içindekileri yok etmek ister gibi salladı. Gayet tabii haklısınız. Onursuz bir iş. Sahte olduğunu bildiğimiz şeyleri satmak bize yakışmaz. Tahtaların yere dökülen ekşi sütü çekişi gibi söylediklerinin sindirilmesini bekledikten sonra kıllı yanağını kaşıdı. Fakat farklı bir açıdan bakacak olursanız bağlantılarımı sizinle paylaşmaktan mutluluk duyarım. Hal teklifi duymazlıktan geldi. Ambara inmiş bir başka adamına seslendi. Bay Lovell, Kaptan Trump'u adamlarının yanına götürün ve her birinin eşit şekilde su ve ekmek paylarını aldıklarından emin olun. Biz en azından nasıl onurlu davranılacağını biliyoruz. Lovell baş üstüne kaptan diyerek Hollandalı'yı götürdü. Hal ve Aboli karanlık ambarda yalnız kalmıştı. Dev Afrikalı öfkesini bastırdığı için gergindi. Demek senin insanların Afrika'ya geliyor ve bu gökyüzünün altındakileri esir alamadıklarında onları sahte emanetlerle, kemiklerle, eski saçlarla ve kokuşmuş inek sütüyle kandırıyor. O köle tüccarları ve dolandırıcılar benim insanlarım değil dedi Hal, boğazını düğümleyen bir utançla. Sonra bir adım atıp elini Afrikalının kaslı omzuna koydu. Benim insanlarım benim mürettebatımdır ve sen Aboli, sen benim kardeşimsin. Aboli bir süre dik dik ona baktı. Dövmeli yüzü karanlıkta hiddetli bir maske gibi görünüyordu. Ama sonra kendini daha fazla tutamadı ve gürleyen bir kahkaha patlattı. ''Seni şeytan seni'' dedi Hal. ''Seninle yeniden kavga etmek zorunda kalacağımı sandım, eskiden yaptığımız gibi. Tabii senin artık ihtiyar bir koca karı olduğunu unutmuşum.'' Aboli uzanıp Hal'ın omzunu tuttu. ''Bunu çok isterim Gundvane ama sen artık bir kaptansın ve adamların seni poponun üzerine oturmuş hıçkırırken görürse sanırım bir daha ciddiye almazlar.'' Bu sözler üzerine Hal da gülmeye başladı. Sırtlarını sahte emanetlerle dolu varillere dönüp Delft'in kulverinlerini teftiş etmek üzere silah rampalarına çıkan merdivenlere yöneldiler. 9. ayrımın sonu. Sayfa 94.